Ayrım 19, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 242. Şeyhülislam damadı Suat Kılıç'ın 31 Mart 2012 tarihinde bir başka foyası daha Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberiyle ortaya çıkıyordu. İşini iyi bilen ve Hanefi Avcı'nın da kankası olan Spor Bakanı Suat Kılıç'ın son ticareti 2004 yılında 37 bin liraya aldığı Volkswagen Transporter aracı. Yıllarca kullandıktan ve eskidikten neredeyse hurdaya çıktıktan sonra Manisa'nın AKP'li Turgutlu Belediyesi'ne 12 bin lirada kar yaparak 49 bin liraya satmasıydı. Ne güzel değil mi? Bakan Bey 25 bin liraya ev alıyor, ev birden yandaş belediyenin tadilatlarının ardından 300 bine çıkıyor. 37 bine aldığı aracı yıllarca kullandıktan sonra 49 bin liraya yandaş belediyeye satıyordu. Din, iman, Allah yolunda ne yaman bir ticaret. Bakanın yandaş belediyeler ile ticareti bu kadar mı? Olur mu? Şeyhülislam damadı Bakan Kılıç'ın eşi Melike Nur Kılıç'ın da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Belso Soğuk Hava Deposu işletmesinde yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkıyordu. Hiçbir sınavın, hiçbir yeteneğin baz alınmadığı, ancak belediye başkanının tavassutu ile girilebilecek bir işte çalışıyordu bakanın eşi. 1 Nisan 2012'ye geldiğimizde Bakan Suat Kılıç ile ilgili şok bir gelişme daha yaşanıyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı ve kara paradan tutuklanan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk ile Bakan Suat Kılıç'ın 18 Ekim 2007'de kurulan Çarşamba Enerji Elektrik Üretim AŞ'de ortak oldukları ortaya çıkıyordu. AKP Samsun eski milletvekili Fatih Öztürk de şirketin kurucuları arasında yer alıyordu. Kılıç hakkında bunca etik dışı davranışın ardından CHP tarafından Gensor'u veriliyordu. Gensor'u AKP'lilerin oylarıyla reddediliyordu. AKP'li Ali Diboca Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Gensor'un reddedilmesi için elini kaldırırken Aile Bakanı Fatma Şahin'in Suat Kılıç'a inanmadığı ve o nedenle de elini kaldırmadığı görülüyordu. Yine aynı gün ileri demokrasinin nimetlerini doya doya yiyen Tayyip'in yakınındaki isimlerden Remzi Gür'ün TMSF'nin değerinin çok altında 320 milyon dolara satışa çıkardığı Kütahya manyeziti 35 milyon dolar daha ucuza aldığı öğreniliyordu. Öyle ya, Tayyip'in kızı Sümeyye'ye her isteğinde binlerce dolar gönderen, yine Tayyip'in çocuklarını Amerikalarda, İngiltere'lerde okutan Remzi Gür, ileri demokrasinin kaymağını yemeyecek de başkası mı yiyecek? Olur mu öyle? Nerede o yoğurdun bolluğu? TMSF satışları Tayyip'in dostları için adeta servet kapısı oluyordu. Öyle ki... Tayyip'in kasası Remzi Gür daha önce de İstanbul Sarıyer'de Halis Toprağa ait olan Aslandı Köşkü değerinin 117 milyon lira altına kapattı. Uluslararası bilirkişi kuruluşlarının 140 milyon lira değer biçtiği Aslandı Köşk, Gür'e 23 milyon 800 bine satıldı ve devlet bu yolla 117 milyon lira zarara uğratıldı. Satıştan Remzi Gür çok büyük kazanç sağladı. Gür'e bir TMSF kıyağı da Adabank'ın satışı oldu. Remzi Gür Bahreynli ortağı ile girdiği ihalede 175 milyon teklif vererek Adabank'ı aldı. İhaleye başka giren olmadı. Ve yine devlet kaybederken Gür 100 milyonlarca dolar kazanç sağlıyordu. İhalelere Tayyip'in yakın dostlarından başka kimseler niye mi giremiyor? Ergenekon üyesi olmamak için. Siz Ergenekon niye var zannediyorsunuz? TMSF'nin Cem Uzan'dan el konulan antika eserler, tablolar ve fermanlar da Tayyip'in yakın dostu Remzi Gür'e satıldı. 8 Mart 2012 tarihli Sözcü gazetesinde Necati Doğru, Kümaş Başbakan'ın can dostu Remzi Gür'e satıldı başlığı altında bu satışın ilginç yönlerini kaleme alıyordu. Kuruluşu da, büyümesi de, mücadelesi de, başarısı da bir destandır. Kümaş, Kütahya Manyezit, aylık yayın organının Kümaş Aktüel son sayısında okudum. Destan, başbakanın can dostu iş adamı Remzi Gür'e satılarak noktalandı. Diyeceksiniz ki destan nedir? Önce destanı anlatayım. Kütahya'da Manyezit yatakları var. Tamamı yabancı sermayeli, yani Avusturyalı, şirket tarafından çıkarılıyordu. Avusturya şirketi madencilik dilinde karpuzun göbeğini yiyip kalanı tarlada bırakma diye adlandırılan çok karlı yolu izliyordu. Manyezit madeninin en iyi parçalarını alıyor, fırınında 1800 derecede eritip kavurarak sinterliyor ve Avusturya'daki ana şirketine çok ucuza satıyordu. Tonu 70-80 dolara, en fazla 140-150 dolara. Ana şirket malı alıyor, 280-300 dolara satıyordu. Böylece kar Avusturya'da oluşuyor, Türkiye'den bu yolla normal karın dışında yüksek gelir transferi yapılıyordu. Kümaş destanı burada başladı. 1973'lerde devletin Etibank öncülüğünde kamu katılımlı halka açık madencilik şirketleri modeliyle Kütahya Manyezit İşletmeleri AŞ için ilk adım atıldı. Kurucu Genel Müdürlüğüne Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmakta olan Yüksek Mühendis Tuğrul Erkin getirildi. Almanya'daki işçiler, Kütahya'daki halk bir oldular, birikimlerini koydular, devlet garantör oldu, kredi bulundu. Manyezit yatakları işletme hakları tescil edildi. Madeni çıkartma makineleri, dozerler, kepçeler, cevher zenginleştirme araçları, kırıcılar, elekler alındı ve manyezit kavrulup sinterleyecek yüksek fırın kuruldu. Türkiye ekonomisinin en zor günleriydi, sermaye kıttı, 70 sente muhtacız denildiği günlerden geçiliyordu. Halktan ortakların birikimleri yetmiyordu. Kümaşçılar yılmadılar. Kurucu Genel Müdür Tuğrul Erkin ve Yüksek Mühendis Yardımcıları Fuat Karayazıcı, Münir Tanyelioğlu, işçiler, teknisyenler, bölgenin önde gelenleri, İbrahim Germiyanoğlu, Rusya'da, Hindistan'da, Yugoslavya'da pazarlar bulup yabancı sermayeli Avusturya şirketinin tonu en fazla 140 dolardan ihraç ettiği Kütahya manyeziti tonu 280 dolardan dünya piyasalarına satmaya başladılar. İkinci fırın kuruldu. Yeni maden yatakları bulundu. Refraker tuğla üretimine de geçildi. Kümaş kendi dalında dünyanın ilk 10 büyük şirket arasına girdi ve %80'i devletin elindeyken ve bankada 70 milyon dolar nakit parası varken özelleştirmeyle Zeytinoğlu grubuna satıldı. Zeytinoğlu 2002 krizinde battı. Kümaş devlete, TMSF'ye geçti. Başarısını sürdürdü. Şimdiki genel müdürü Hüseyin Gürcan ve ekibin yönetiminde yıllık cirosu 134 milyon dolara ulaştı ve başbakanın çocuklarını üniversitede okuyabilsinler diye burs veren can dostu iş adamı Remzi Gür'ün Siyah Kalem adlı şirketiyle ortaklaşa Kobin Madenciliğe 285,5 milyon dolara satıldı. Ne diyorlar? Devlet malı derya. Çanlar Behçet Cantürk için çalıyor. 1993 yılının bir sonbahar günü Nadire İçkale, Behçet Cantürk'ü uyarıyordu. Behçet, dikkatli ol, başbakanın elinde bir liste varmış, en başında sen bulunuyormuşsun. Behçet Cantürk aynı uyarıyı Yahya Demirel'den de alıyordu. Dikkat et, içeriden senin kelleni istiyorlar. Soner Yalçın, Behçet Cantürk'ün Anıları adlı kitabında Cantürk'ün öldürülmesini şöyle anlatıyordu. 14 Ocak 1994, saat 18.20, Bağdat Caddesi'nde bulunan benzin istasyonundaki yazıhanesinden evi aradı. Cuma günü trafiğin çok sıkışık olduğunu, bu nedenle eve erken geleceğini söyledi. Şoför Recep Kuzucu, Ford Taunus 2.0 GTS model çelik zırhlı, kurşun geçirmez, siyah renkli arabayı çalıştırdı. Behçet Cantürk binince harekete geçip Bağdat Caddesi'ne çıktılar. Yazıhane ile ev arası otomobille 10 dakika. Aradan saatler geçti. Behçet Cantürk'ün içinde bulunduğu Recep Kuzucu'nun kullandığı otomobilden haber alınamıyordu. Cantürkler telaşlandı. Gidebileceği her yeri aradılar, haber gönderdiler. Tanıdık emniyet görevlilerini devreye soktular. Kimse Behçet Cantürk'ün nerede olduğunu bilmiyordu. Dışişleri Bakanı, hemşerileri Hikmet Çetin'e ulaşmaya çalıştılar. Sabaha kadar uyumayıp Behçet Cantürk'ü aradılar. 15 Ocak 1994, saat 11.30. Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar kasabası yakınlarında Ulusoy şirketine ihale edilmiş, ancak inşaat onarım çalışmalarına başlanmamış dinlenme tesislerinin yakınında iki erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polisler özellikle cesetlerden birinin sıradan bir kişi olmadığını hemen anlamışlardı. Şakağına sıkılan, tek kurşunla öldürülen, 40-45 yaşlarındaki maktulün üzerinde çok pahalı bir takım elbise vardı. Kolundaki 1 milyar liralık Pierre Cardin marka altın saat ve cebindeki prolardan zengin biri olduğu anlaşılıyordu. Ceset üzerinde yaptıkları aramada cüzdan, kimlik, para bulamamışlardı. Hepsi alınmıştı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş hazırladığı raporunda polis özel harekat timlerinin yakaladığı veya ölü ele geçirdiği PKK'lıların üzerlerinde para çıkmamasını şöyle kaleme alıyordu. Açıkça ifade ve itiraf etmek gerekir. Yakalanan veya ölü ele geçen PKK'lıların üzerinde silah, mermi, teçhizat, patlayıcı, telsiz, hatta barınaklarda çuvallarla yiyecek, giyecek bulunmakta. Fakat asla para, döviz ele geçmemektedir. Hiç değilse yakalanan ve kod adı bile teşhis edilen bölge ve tim sorumlularında dahi acil ihtiyaçlar için para ve döviz bulunamamaktadır. Bölgede görev yapmış görevler haklı olarak PKK'lı teröristin canı da malı da devlete helaldir görüşündeler. PKK'lıların üzerine nasıl para bulunamamış, böylece devlete PKK'lılardan para kalmamışsa, Behçet Cantürk'ün öldürülmesinin ardından cebinden hiç para çıkmamıştır. Ya da öldürenler tarafından canı da malı da helaldir mantığıyla alınmıştır. Neyse, biz yine devam edelim Cantürk'e. Ceketinin iç cebinde bulunan kart vizitler cesedin kimliği konusunda bilgi veriyordu. Kart vizitlerin üzerinde bir tek isim yazılıydı. Behçet Cantürk. İkinci cesedin yani Cantürk'ün şoförünün çevresinde 9'u MKE, 4'ü Luger yapımı, 13 adet 9 milimetrelik boş kovan ve 2 adet 9 milimetrelik mermi çekirdeği vardı. Luger yapımı mermiler Türkiye'de üretilmiyor, Amerika'da üretiliyordu. Ancak Amerika içinde satılması yasaktı. Amerika'ya dışarıdan gelenler aldıklarında onlara ülkelerine dönerlerken havaalanlarında teslim ediliyordu. Bizim ülkemizden Amerika'ya giden başta emniyet ve MİT'çiler olmak üzere dönüşte bu mermilerden getiriyorlardı. Mehmet Eymür'le kavga eden Emin Aslan'ın tehditlerine muhatap olan Doktor Hablemitoğlu'nu öldüren mermilerden biri de Luger'di. 8 kişiydiler. Bağdat Caddesi'ne 2 arabayla gelmişlerdi. Behçet Cantürk'ün içinde olduğu 34HLP08 plakalı arabanın geldiğini görünce biri hariç hepsi otomobilden indiler. Üzerlerinde polis yazan yelekleri, ellerinde otomatik kısa namlulu makineli silahları ve telsizleri vardı. Arama yapıyoruz bahanesiyle birkaç araçla birlikte onları da durdurdular. Behçet Cantürk'ten otomobilden inmesini rica ettiler. Ve Behçet Cantürk yaşamının en büyük hatasını yaptı. Kurşun geçirmez, dışarıdan kesinlikle açılamaz otomobilinden indi. Üzerini aradılar, silah buldular. Behçet Cantürk silahın ruhsatlı olduğunu hemen gösterebileceğini söyledi. Dinlemediler, emniyete davet ettiler. Bu arada aniden koluna girerek kendi otomobillerine götürdüler. Aynı anda diğer 3 kişi Behçet Cantürk'ün aracına bindiler. Önde Behçet Cantürk ile 5 kişi, arkada Recep Kuzucu ile birlikte 4 kişi 2 araç yola çıktılar. Arabadan hiç inmeyen 8. kişi Behçet Cantürk'ün gözaltına alındığını görünce olay yerini terk etti. Kaçırılanlar tedirgin, kaçıranlar ise sinirliydi. Behçet Cantürk neler olacağını, ellerini arkadan kelepçeleyip kafasını sertçe öne doğru eğdiklerinde anladı. Otomobiller Tem otoyolunu takip ederek Ankara istikametine doğru gidiyordu. 2 saat sonra daha önce planladıkları yere, Sapanca ilçesinin Kırkpınar köyü yakınındaki henüz hizmete açılmamış dinlenme tesislerine geldiler. Behçet Cantürk'ü sorgulayıp ifadesini aldılar. Sonra Behçet Cantürk'ün şakağına tek kurşun sıktılar. Patronunun öldürüldüğünü gören şoför Recep Kuzucu can havliyle ellerinden kurtulup kaçmaya çalıştı. Arka arkaya silahlar patladı. Recep Kuzucu ancak 20 metre uzağa gidebildi. Behçet Cantürk ve Recep Kuzucu'nun kimliklerini ve paralarını aldılar. Geldikleri gibi Behçet Cantürk'ün otomobilini de alarak tekrar otoyola çıktılar. Gebze Bayramoğlu turnikelerinden Ankara yönüne doğru ilk girişteki tır parkında kendilerini otomobil içinde bekleyen arkadaşlarıyla buluştular. Behçet Cantürk'ün arabasını tır parkına bırakıp karanlığa karıştılar. 8 kişilik ekip cinayetlerine devam ediyordu. Yalçın bu 8 kişilik ekibin bir başka cinayetini de şöyle aktarıyordu. 28 Mart 1994. İstanbul Aksaray'da Oto Galerisi sahibi Liceli 42 yaşındaki Fevzi Aslan ve 32 yaşındaki yeğeni Salih Aslan yazıhanesinde konukları ile sohbet ediyorlardı. Birden içeriye polis yazan yelekleri, otomatik silahları ve telsizleriyle 8 kişi girdi. Arama var deyip herkesin ayağa kalkmasını istiyorlardı. Kimlik kontrolü ve arama bittikten sonra Fevzi Aslan ve Salih Aslan'a "Bizimle emniyete geleceksiniz" diyorlardı. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddialarıyla birkaç kez gözaltına alınıp yargılanan Fevzi Aslan ve yeğeni karakola gitmekte bir sakınca görmüyorlardı. Fevzi ve Salih Aslan yazıhanedeki konukların gözlerinin önünden alınıp götürüldü. Ertesi gün Kınalı Sakarya Tem otoyolunda Hendek gişelerine 1 kilometre kala şakağına sıkılan tek kurşunla öldürülen Fevzi Aslan ile kalbine 3 kurşun sıkılmış, gözleri bağlı Salih Aslan'ın cesetleri bulunuyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü balistik muayene sonucunda Behçet Cantürk ile Fevzi Aslan'ı öldüren silahın aynı olduğunu açıklıyordu. 8 kişilik infaz timi daha sonra Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım olmak üzere aynı yöntemlerle onlarca kişiyi katlettiler. Ne garip ki İstanbul polisi başta olmak üzere emniyet yetkilileri bu insanların katillerini bulmak için kıllarını bile kıpırdatmıyorlar, ailelerine bile bir tek soru sormuyorlardı. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş hazırladığı raporun 73. sayfasında Behçet Cantürk'ün öldürülmesi hakkında şunları yazıyordu. Devlet Behçet Cantürk'le baş edememiştir. Yasal yollar yetmemiş, neticede Özgür Gündem gazetesi plastik patlayıcılarla havaya uçurulmuş, Cantürk'ün devlete biat etmesi beklenirken adı geçenin yeni bir tesis kurmak amacıyla harekete geçmesi üzerine Türk Emniyet Teşkilatı tarafından öldürülmesi kararlaştırılmış ve karar infaz edilmiştir. Uğur Mumcu cinayeti dahil hemen hemen tüm cinayetleri İran üzerine yıkmaya hevesli olan Hanefi Avcı, yazdığı Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabında kendisinin istihbarat müdürlüğü yaptığı dönemde İstanbul'da işlenen Behçet Cantürk dahil onlarca cinayetten ne hikmetse hiçbir şekilde bahsetmiyordu. Keza 8 kişilik cinayet ekibinden de. Oldukça ilginç değil mi? Hanefi Avcı'ya ülkeyi dinleme yetkisi. Hanefi Avcı için Uğur Mumcu cinayeti dahil hemen hemen tüm cinayetleri İran üzerine yıkmaya hevesli dedim ya, bakın Hanefi Avcı'nın emniyet istihbarattayken yaptığı bir başka marifete. Emniyette Mehmet Ağar emniyet genel müdürüdür. Hanefi Avcı emniyet istihbaratın başında, Mehmet Eymür ise MİT'teki malum yerinde. Sizin anlayacağınız çılgın kankalar iş başında. Hanefi Avcı Mehmet Ağar ve Mehmet Eymür 24 Aralık 1994'te kalkıp varırlar. Atatürkçü Aydın cinayetlerini aydınlatamadığı için terfi ettirilerek Ankara İkinoğlu DGM hakimi yapılan Binbaşı Ülkü Coşkun'un yanına. O gün Binbaşı Ülkü her zamanki gibi gazeteci kızlarla sohbet etmektedir. Misafirleri gelince sohbet yarıda kalır. Bu duruma her ne kadar canı biraz sıkılsa da işi bozuntuya vermez. Söze Ağar girer, efendim der, bunlar işi iyice azıttı. Bizlere tüm cep ve araç telefonlarını dinleme yetkisi verin. Hay hay der Binbaşı Ülkü ve anında tüm cep ve araç telefonlarını dinleme yetkisini bahşeder. Bu lütfun üzerinden çok geçmiyor. 10 Ocak 1995 tarihine geldiğimizde polise ülkedeki tüm telefonları dinleme imkanı tanıyacak şekilde telefon santrallerine cihaz yerleştirme izini de veriliyordu. Emniyet hemen silah ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanacağız diyerek tanesi 4 milyon dolardan 4 adet dinleme cihazı alıyor, alınan bu cihazlar sayesinde aynı anda 20 bin telefon birden dinlenebiliyordu. Alınan bu cihazlarla her yer dinleniyor, bir tek İranlılar başta olmak üzere silah ve uyuşturucu kaçakçıları dinlenmiyordu. Ancak bunlardan başka ülkenin dört bir yanı dinleniyordu. Özellikle istihbaratçılar birbirlerini dinlemeye alıyorlardı. İş öyle bir hale geliyordu ki Mehmet Eymür TBMM Susurluk Komisyonu'nda herkes birbirini dinliyor sözleriyle dert yanıyordu. Gün geliyor Mehmet Eymür ve Ülkü Coşkun gazeteci kızlarla sohbet ederken bu kararı ağızlarından kaçırıyorlar. Olay gazetelerde yer alınca kıyamet kopuyordu. ÖDP mahkemeye başvuruyor. 1997 yılında M. Turgut Okyay başkanlığındaki Ankara İkinoğlu DGM bu kararı hiçbir olaya dayanmadığı, süresiz ve sınırsız olduğu gerekçesiyle iptal ediyordu. Oysa telefonların teknik detay sorgulaması dahil tüm dinleme işlemleri Hanefi Avcı tarafından 1992 yılından itibaren yapılıyor, bu işlemlerin ardından ne garip ki hiç olmaması gereken faili meçhuller periyodik bir şekilde artıyordu. Derinköy Pekmezci Yeşil Derin Devlet'in Üvey Evladı isimli kitabının 245. sayfasında Derinköy başlığı altında Elazığ'dan çıkan iki isim hakkında bakın neler anlatıyordu. Elazığ cenkleri ile de cellatları ile de nam salan kadim kentlerden sadece birisi. Elazığ'ın namı Mahmut Yıldırım'ın ki yanında dünkü çocuk kalıyordu. Yeşil'in namı katlandıkça Elazığ kirleniyordu. Elazığ'da sadece Mahmut Yıldırım'ın namı yürümedi. Çayhanelerdeki sabah sohbetlerinde rivayetler sadece Mahmut Yıldırım üzerine kurgulanmadı. En az Yeşil kadar ünlü biri daha Elazığ'ın kaldırımlarında nam aradı, namını yaydı. O kişi dev sol DHKPC kurucusu Dursun Karataş'tı. Mahmut Yıldırım ne kadar ülkücüyse Dursun Karataş da o kadar solcuydu ve en az Mahmut Yıldırım kadar ünlüydü. 53 yıllık yaşam öyküsünde Nihat Erim, Gün Sazak ve Özdemir Sabancı suikastlarının ayrı bir yeri var. Yeşil ne kadar derin devletten yana tetik düşürdüyse ve faili meçhullerle anıldıysa, Dursun Karataş da en az onun kadar netameli ve faili belli suikastlarla anılıyordu. Dayı Kod adlı Karataş düzenlenen gece yarısı operasyonlarında polisin elinden son anda kurtulmasıyla ünlendi. Dev Yol'un İstanbul kanadında görev yapıyordu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde okuyordu. Karataş bir süre sonra okulu terk etti. İstanbul'daki Dev Yollu yıllarında Paşa Güven ve Hüseyin Solgun ile birlikte olan Karataş, 1978'de Dev Yol'u pasiflikle suçlayarak Dev Sol'u kurdu. Karataş'ın 37 kişinin ölüm emrini verdiği ancak hiçbir zaman tetik çekmediği öne sürülüyor. 12 Eylül sonrasında sahte kimlikle bir reklam ajansında yakalanan Karataş, Dev Sol ana davasının bir numaralı sanığı olarak yargılandı. 12 Eylül döneminde Karataş'ın söylediği, Dev Sol devlete karşı başlattığı savaşı kaybetmiştir sözü kayıtlara geçti. Metris cezaevinden 29 tutuklu ve yükümlünün firar etmesi üzerine Bayrampaşa cezaevine gönderildi. 29 Ekim 1989'da örgütün önde gelen isimlerinden Bedri Yağan'la Bayrampaşa cezaevinden firar etti. Kısa süre Türkiye'de saklanan Karataş gizlice Almanya'ya gitti. 12 Eylül 1994'te Fransa'da yakalanarak cezaevine konan Karataş, 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve ardından ortadan kayboldu. Dursun Karataş Yeşil'in aksine muhacir değildi. 1953'te Elazığ'ın Cevizdere köyünde dünyaya geldi. Her yoksulun yolu gibi Karataş ailesinin de bir sonraki durağı Elazığ'a 3 kilometre mesafedeki Yığınki köyü oldu. Bu köy daha sonra Elazığ ile birleşerek Aksaray Mahallesi adını aldı. Mahmut Yıldırım da aynı yıllarda Aksaray Mahallesi'nde ikamet ediyordu. 1953 doğumlular aynı çamurlu sokaklarda çelik çomak oynadı, aynı arsalarda top koşturdu. Kader birini sağa, diğerini sola savurdu. Mahmut Yıldırım kaldırımların sağından, Dursun Karataş ise solundan yürümeyi tercih etti. Ancak varılacak menzili işaret eden levhalar ayrı kaldırımlarda da olsa aynı adresi gösteriyordu. Pekmezci varılacak menzildeki adresi söyleyemiyordu. O halde onu da biz açıklayalım. MİT, kader birini sağa, diğerini de sola savurdu deniyordu. Oysa onları sağa ve sola savuran kader değil, MİT'ti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 254.